Ayrım 13. Sayfa 128. Miss Gilby'in ruhu yanına kadar gelmiş ve alışıldık aksanıyla ona fısıldamıştı. Disiplin. Aslında bunu Blanche Hager da söylemişti. John'a ise bir anlamda acımasızlıktı bu. Aşırı özgüvenden kaçınmalısın demişti. John onu bu konuda haksız buluyordu. Özgüven konusunda asla aşırıya kaçmamış, bu bir kendini beğenme hali almamıştı. En azından onun kastettiği anlamda. Başkalarını da düşün tatlım, yalnızca kendini değil. Aslında onun hep yaptığı da buydu zaten, başkalarını düşünmek. Hiçbir zaman önce kendini düşünmemiş, kendini birinci plana yerleştirmemişti. Hiçbir zaman bencil olmamıştı. Hep çocuklarını, Rodney'i düşünmüştü. Averill. Averill da nereden gelmişti aklına? Neden sanki büyük kızının yüzü belirmişti gözlerinin önünde? Hem de böylesine net ve açık bir şekilde. O alaycı, hafiften aşağılayıcı, nazik gülümsemesiyle. Averill, onun annesinin değerini asla yeterince takdir edemediği gerçekti. Ona söyledikleri, şakadan da olsa son derece sinir bozucuydu. Aslında kaba ya da küstah bir kız da değildi ama. İyi de o zaman. O alaycı yüz ifadesi, kalkık kaşlar, Averill'in odadan çıkarkenki o tavrı, bütün bunların anlamı neydi? Averill elbette ki annesine bağlıydı. Tüm çocuklar annelerini sever. Acaba öyle miydi? Gerçekten tüm çocuklar annelerini severler miydi? Bağlılık duyarlar mıydı? John sandalyesinde hafifçe doğruldu. Ama hemen sonra yeniden çöktü. Bu da nereden gelmişti aklına? Onu böyle düşünmeye iten neydi? Ne ürpertici, tatsız düşüncelerdi bunlar. Bunları kafasından silmeli, düşünmemeye çalışmalıydı. Miss Gilby'in sesi kulaklarındaydı. Pizzicato. Düşünce tembeli olma John. Düşünmekten kaçınma. Olayları göründükleri şekliyle kabullenme. Gerçi bu en kolay yoldur ve acı çekmeni engeller ama... Acı çekmemek için mi tüm gücüyle can sıkıcı düşüncelerden uzak durmaya çalışıyordu? Çünkü bunlar gerçekten de acı veren düşüncelerdi. Averill. Averill ona içtenlikle bağlı mıydı? Averill gerçekten... Haydi John, yüzleş gerçeklerle. Onu seviyor muydu? Aslında gerçek, Averill'in her zaman farklı, tuhaf bir çocuk olduğuydu. Soğuk, duygusuz. Hayır, belki de duygusuz değildi. Düşünüyordu da, üç çocuğu arasında ona gerçek sorun yaşatan da yine Averill'di. Soğuk, terbiyeli, sakin Averill. Ne büyük bir şok yaşatmıştı onlara. Gerçekten de Averill, ondan hiç beklenmeyeni yapmış, onu şok etmişti. O gün kendisine gelen mektubu her zamankiler gibi hiç kuşku bile duymadan açmıştı. Mektubun üzerindeki adres kargacık burgacık kötü bir el yazısıyla yazılmıştı. John ilk anda bunun yardım dernekleri aracılığıyla koruma altına aldıkları çocuklardan birinden geldiğini sanmıştı. Okuduklarını ilk anda kavrayamadı bile. Büyük kızınızın yukarıdaki sanatoryumdaki doktorla bir ilişki yaşadığını bilmelisiniz. Ormanda öpüşmeleri çok ayıp. Açıkça ahlaksızlık. Buna karşı bir şey yapılmalı. John elindeki kirli kağıt parçasına bakarken birden fenalaştığını hissetti. Ne iğrenç, ne çirkin bir şeydi bu. Daha önce de imzasız mektuplardan bahsedildiğini duymuştu. Ama hiç almamıştı. Şimdi onların ne korkunç olabileceklerini görüyordu. Büyük kızınız. Averill mi? Dünyada bunca insan varken Averill. Yukarıdaki sanatoryumdaki doktorla ilişkisi olduğu. Ne kadar iğrenç bir ifadeydi bu. Doktor Cargill miydi kastedilen? Kastedilen şu ünlü, saygın, tüberküloz tedavisindeki başarılarıyla adından söz ettiren, Averill'den en az 20 yaş büyük, çok zarif, yatalak bir karısı olan o seçkin adam mıydı? Ne büyük bir saçmalık. Ne iğrenç bir iddia. O sırada Averill içeri girdi ve her zamanki kayıtsızlığıyla, parantez içinde, zaten Averill hiçbir konuda ciddi anlamda meraklanmazdı ki, ''Ne oldu anne, bir şey mi var?'' dedi. John konuşamıyordu. Mektubu tutan eli titriyordu. ''Sanırım şimdilik sana bu mektubu göstermemem daha doğru olur, Averill. İğrenç, çok iğrenç bir şey.'' Sesi titriyordu. Genellikle soğukkanlılığını asla kaybetmeyen Averill, merakla kaşlarını çattı. ''Mektupta bir şey mi var?'' ''Evet. Benimle mi ilgili?'' ''Görmesen daha iyi olur, tatlım.'' Avril doğruca yanına geldi ve hiçbir şey söylemeden mektubu elinden aldı. Bir solukta okudu. Sonra John'a geri verdi ve düşünceli ama umursamaz bir ses tonuyla mırıldandı. Haklısın, hoş değil. Hoş mu? İğrenç, kesinlikle iğrenç. Böyle yalan iddialarda bulunanlar yargı önüne çıkarılıp en ağır cezalara çarptırılmalı. İftira bu. Avril ağır ağır, mektup çirkin ama yalan değil dedi. John duyduğuna inanamıyordu. Başı dönüyor, kendini çok kötü hissediyordu. İç çekerek, bu da ne demek Avril diye sordu. Ne demek istiyorsun? Lütfen bunu bu kadar büyütme anne. Bunu bu şekilde öğrenmek durumunda kaldığın için üzgünüm ama er geç öğrenecektin nasıl olsa. Yani bu doğru mu? Sen ve Doktor Cargill. Evet, Avril başıyla onayladı. Ama bu kötü, çok kötü. Çok ayıp, ahlaksızlık. Onun yaşında bir adam, üstelik de evli bir adam ve senin gibi bir genç kız. Avril sabırsız, hırçın bir tavırla, bunu bir melodram haline sokmaktan vazgeç anne. Bu öyle bir şey değil. Her şey kendiliğinden gelişti. Rupert'in karısı yatalak hem de yıllardır. Biz bir şekilde birbirimize aşık olduk. Hepsi bu. Hepsi bu mu? John'un söyleyecek çok şeyi vardı ve söyledi de. Avril zaman zaman omuz silkti ve etrafında kopan fırtınayı umursamazdan geldi. Neden sonra John yorgun ve bitkin düşüp sustuğunda konuşma sırası Avril'deydi. Senin bu konuya bakış açını çok iyi anlıyorum anne. Korkarım senin yerinde olsam ben de aynı şekilde hissederdim. Ancak senin söylediklerini söyler miydim? İşte onu bilmiyorum. Neyse bu bir şeyi değiştirmiyor. Rupert ve ben birbirimizi çok seviyoruz. Senin adına çok üzülüyorum ama korkarım bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Bir şey yapmak mı? Bunu babanla konuşmalıyım. Hem de hemen. Zavallı babam. Onu bu konuyla üzmen şart mı? Onun doğru olanı yapacağından eminim. Hiçbir şey yapamaz. Ama benim için çok endişeleneceği kesin. İşte bu sözcükler yaşamlarını alt üst eden sarsıcı günlerin başlangıcı olmuştu. Fırtınanın göbeğindeki Avril tüm bu süreçte aynı soğukkanlılığını korudu ve görünüşte olsa da en ufak bir pişmanlık bile göstermedi. İnatla direniyor, asla yumuşamıyordu. John durup durup Rodney'e, ''Bilmem ama bir şekilde onun rol yaptığını hissediyorum.'' diyordu. Avril'ın birine karşı bu denli güçlü duygular beslediğine inanamıyorum. Ama Rodney her defasında başını sallıyor, ''Avril'i anlamıyorsun.'' diyordu. Avril için duyguları, vicdanı ve aklı kadar ön planda olmayabilir. Ama onun gibiler bir kez sevdiler mi, bu asla vazgeçemeyecekleri derinlikte bir sevgi, bir tutku olur. Ah Rodney, bence bu kesinlikle saçmalık. Sonuçta ben Avril'i senden çok daha iyi tanıyorum. Ben onun annesiyim. Bu onu tanıdığın, onun hakkında bir şey bildiğin anlamına gelmez. Avril, her zaman gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya çalıştı. Bunu bilerek de yapmış olabilir, zorunluluktan da. Bir şeyi derinlemesine hissediyorsa, onu bilinçli olarak sözcükleriyle küçültüyor, önemsizleştiriyor. Duyguları ne kadar güçlüyse, bu davranış o kadar belirginleşiyor. Bu benim anlayamayacağım bir şey. Rodney ağır ağır sözcüklerin üzerine basarak, ''İnan bana, gerçek bu.'' dedi. ''Bu konuda bana inanmalısın.'' Bence basit, aptal bir genç kız flörtünü çok fazla önemseyip abartıyorsun. Kendini aşık sanıyor, sevildiğini hissediyor ve hayaller kurup... Rodney sözünü yarıda kesti. John, hayatım, aslında inanmadığın şeylere beni inandırmak için boşuna çaba harcama. Avril'in Cargill'e tutkusu ciddi. O zaman bu utanç verici bir durum. Özellikle de Cargill açısından çok aşağılık bir durum. Evet, insanların büyük çoğunluğunun bunu böyle algılayacaklarından eminim. Belki herkes, tüm dünya böyle nitelendirecek. Ama kendini bir kez de onun yerine koy. Bir yanda yıllardır yatalak olan bir kadın, diğer yanda Avril'in genç yüreğinin ona gümüş bir tepside sunduğu aşk ve güzellik. Ve genç bir ruhun ihtirası, duruluğu. Kendisinden 20 yaş genç birinin. Biliyorum, biliyorum. Eğer aralarındaki yaş farkı 10 olsaydı, belki de aralarında bu denli güçlü bir çekim olmazdı. Cargill iğrenç bir adam olmalı. Kesinlikle iğrenç, aşağılık bir adam. Rodney iç çekti. Değil, asla değil. O kesinlikle iyi ve insancıl bir adam. Ayrıca mesleğine tutkuyla bağlı. Bu alanda büyük başarılara imza atmış biri. Aklıma gelmişken, o ayrıca hasta bir kadına karşı da nazik ve sevecen davranan biri. Onu neredeyse bir aziz yapıp çıkardın. Hemen hemen öyle. Bu arada azizlerin de tutkuları, ihtirasları vardır John. Ruhsuz kadın ya da erkeğe yok denecek kadar ender rastlanır. Cargill de sonuçta insan. Hem de gerçek bir insan. Ve insanlar aşık olur, acı çekerler. Hatta o aşkı için kendi yaşamını, yaşamı boyunca emek verdiği her şeyi, mahvetmeyi, silmeyi bile göze alabilecek kadar insan. Belki de, belki ne? Rodney düşünceli düşünceli mırıldandı. Her şey kızımıza bağlı. Onun nedenli güçlü ve de öngörülü olduğuna. John hışımla, onu hemen buradan uzaklaştırmalıyız dedi. Bir gemi yolculuğuna ne dersin? Kuzeye ya da Yunan adalarına da gönderebiliriz. Öyle bir şeyler işte. Rodney gülümsedi. Eski okul arkadaşım Blanche Haggard'ı düşünsene. Bunun hiçbir sonuç vermediğini, işe yaramadığını anımsamıyor musun? Avril'in ilk limanda inip geri geleceğini mi düşünüyorsun? Kızımı tanıdığım kadarıyla bu yolculuğa asla çıkmayacaktır. Saçmalama, ısrarcı oluruz. Sevgili John, artık gerçekleri görmeyi ve kabullenmeyi denesen, yetişkin genç bir kadını hiçbir şeye zorlayamazsın. Avril'i ne odasına kilitleyebiliriz, ne de Creamminster'dan gitmeye zorlayabiliriz. Bu arada ben de asla bu gibi yöntemleri uygulamayı düşünemem bile. Bana çok ters. Bunlar yalnızca geçici önlemler olabilir. Avril, ancak kendi aklına yatan nedenlerden etkilenebilir. Yani, gerçekler, doğrular. Peki neden ona, yani Rupert Cargill'e gitmeyi düşünmüyorsun? Onu skandalla tehdit etsen? Rodney yeniden iç geçirdi. Korkarım bu olabilecekleri hızlandırmaktan başka işe yaramaz John. Ne demek istiyorsun? Cargill her şeyden vazgeçip Avril'le gidebilir. Ama o zaman bu kariyerinin de sonu olmaz mı? Hiç kuşkusuz öyle. Gerçi bu olaydan dolayı mesleğe yakışmayan davranıştan yargılanıp, meslekten men edilme gibi bir durumun yaşanmayacağından eminim. Ama toplum vicdanının onu kendi çevresinin dışına çıkmaya zorlayacağı kesin. O zaman bunu anlarsa... Rodney'in sabrı taştı. Cargill her şeyin bilincinde John. Aşk nedir, hiç anlamaz mısın sen John? Bu ne saçma bir soruydu. Hışımla, aşk buysa hayır dedi. Neyse ki ben... Ve o anda Rodney hiç beklemediği bir şey yaptı. Ona gülümsedi, yumuşak, sevecen bir sesle ''Zavallı küçük John'' diye fısıldadı. Sonra onu öptü ve başka bir şey söylemeden odadan çıktı. ''John, sevgili Rodney, bu korkunç olayın beni ne kadar üzdüğünü çok iyi anlamış'' diye düşündü. Evet, gerçekten de o sıra çok kötü günler geçirdiler. Avril tam bir sessizliğe bürünmüştü. Kimseyle konuşmuyordu. Hatta bazen annesi onunla konuşurken cevap bile vermiyordu. ''Ben elimden geleni yaptım'' diye düşünüyordu John. İnsan kendisiyle konuşmayan, hatta dinlemeyen bir kızın karşısında daha başka ne yapabilir ki? Avril solgun ve bitkin görünüyordu. Konuşsa hiç kuşkusuz şöyle diyecekti. ''Lütfen anne, bunun böyle sürmesi gerekli mi? Durmaksızın konuşuyor, konuşuyorsun. Hiç ara vermiyorsun. Senin bakış açını anlıyorum. Ama artık sen de hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini anla lütfen. Söyleyeceğin ya da yapacağın hiçbir şey fikrimi değiştirmeyecek.'' Bu böyle sürüp gitti. Ta ki Avril, Eylül ortalarında bir gün, her zamankinden daha solgun bir yüzle şöyle diyene dek. ''Sanırım bunu size açıklamam gerekiyor. Rupert ve ben, bunun böyle sürmeyeceğine karar verdik. Birlikte buradan gidiyoruz. Umarım karısı ondan boşanmayı kabul eder. Ama etmese de bu bir şeyi değiştirmeyecek.'' John hiddetle isyan edecekken, Rodney onu engelledi. ''Lütfen bunu bana bırak John. Avril, seninle konuşmam gerekiyor. Çalışma odama gelir misin?'' Avril, dudaklarında beliren alaycı gülümsemeyle fısıldadı. ''Baba, şimdi tam bir okul müdürüne benzedin.'' John dayanamayarak patladı. ''Ben de Avril'in annesiyim. Benim de...'' ''Lütfen John, Avril ile yalnız konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakır mısın?'' Rodney'in sesinde öyle bir sessiz kararlılık vardı ki John odadan çıkmak üzere arkasını döndü. Onu bundan alıkoyan Avril'in kısık, net tondaki sesi oldu. ''Gitme anne. Gitmeni istemiyorum. Babam bana her ne söyleyecekse senin önünde söylemeli. John, en azından bu bile anne olarak belirli bir önemim ve ağırlığım olduğunu gösteriyor diye düşündü. Avril ve babası anlamlı anlamlı bakıştılar. Kürsüye çıkan iki karşıt tarafın ihtiyatlı, ölçülü, soğuk hatta düşmanca bakışlarıydı bunlar. Rodney, anlıyorum dedi. Korktun. Avril'in cevabı soğuktu. Sesinde belli belirsiz bir şaşkınlık vardı. Ne demek istediğini hiç anlamıyorum baba. Rodney birden kendini kaybederek yüksek bir ses tonuyla, Avril, Avril, keşke erkek olsaydın dedi. Bazen bana aksi büyük amcam Henry'yi anımsatıyorsun. Zaman zaman ona öyle benziyorsun ki. O da anlamaz numarasıyla kendi yanlışını, zayıflığını gizleme ve karşısındakinin hatasını ortaya çıkarma konusunda gerçek bir dahiydi. Avril hemen, bu olayda yanlış olan ben değilim, diye atıldı. Rodney sabırla, sana öyle olduğunu kanıtlayacağım, dedi. John sert, tiz bir sesle araya girdi. Tabii ki böylesine kötü ve aptalca bir şey yapman söz konusu olamaz Avril. Babam ve ben buna asla izin vermeyiz. Bunun üzerine Avril yalnızca gülümsedi ve babasına bakarak gözleriyle adeta annesinden yakındı. Rodney John'a döndü. Lütfen bunu bana bırakır mısın? İlginçtir ama cevap Avril'den geldi. Bence bir annenin de doğru bulduğunu söyleme hakkı olmalı. Teşekkürler Avril, dedi John. Ben de aynen bunu yapacağım. Sevgili yavrum, şu anda yapmayı düşündüğün şeyin söz konusu bile olmayacağını anlamalısın. Genç ve romantiksin. Her şeye yanlış bir açıdan bakıyor, yanlış değerlendiriyorsun. Eğer bir anlık dürtülerine kapılıp gidersen, ileride buna çok pişman olursun. Ayrıca bunu yaparsan, beni ve babanı ne kadar üzeceğini de düşünmelisin. Bunu hiç düşündün mü? Senin bize acı çektirmek istemeyeceğinden eminim. Her zaman seni çok seven ailene. Avril söylenenleri sabırla dinledi. Ama cevap vermedi. Gözlerini bir an için bile babasının yüzünden ayırmadı. John sözlerini bitirdiğinde Avril hala Rodney'e bakıyordu. Dudaklarında hala aynı alaycı, küçümseyici gülümseme vardı. Evet baba dedi. Ekleyeceğin bir şey var mı? Hayır, ekleyeceğim bir şey yok. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. Avril onu meraklı bakışlarla süzdü. Avril dedi Rodney. Evlilik nedir? Bu konuda bir fikrin var mı? Avril'in gözleri kocaman açıldı. Kısa bir suskunluğun ardından cevap verdi. Bunun dinsel anlamda bir ant, bir tür kutsanma olduğunu mu söyleyeceksin? Hayır dedi Rodney. Bunu bir kutsanma sayıp saymamak insanın kendisine kalmış bir şey. Söylemek istediğim evliliğin bir sözleşme olduğu. Avril, hah dedi. Evlilik iki yetişkinin özgür iradeleriyle karşılıklı olarak imzaladıkları bir sözleşmedir. Bunu yaparken ne yaptıklarının bilincindedirler. Bu bir tür ortaklık antlaşmasıdır. Ve taraflar bunu imzalamakla sözleşme kurallarına bir ömür boyu sadık kalmayı taahhüt ederler. Örneğin karşı tarafa iyi günde, kötü günde, zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta, sağlıkta, sevgi ve saygıyla bağlı kalmaya yemin ederler. Her ne kadar bu yemin kilisede ediliyor ve bir rahip tarafından kutsanıyorsa da, aslında iki insanın özgür iradeleriyle yaptıkları herhangi bir sözleşmedir. Bu sözleşmede geçerli kuralların, yüklenilen sorumluluklardan bazılarının yargı karşısında pek bir zorlayıcılığı yoktur. Ama yine de bir şekilde bu sözleşmeyi imza atan taraflar için bağlayıcıdır. Sanırım bunun böyle olduğunu, vicdanen de böyle olması gerektiğini sen de kabul edersin. Avril kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Bunun bir zamanlar böyle olduğu doğru. Ama günümüzde insanların evlilik kurumuna bakışları değişti. Çiftlerden birçoğu kilisede nikah bile yaptırmıyor. Dolayısıyla kilisedeki yeminin onlar için hiçbir anlamı yok. Bu doğru olabilir. Ama Rupert Cargill, hiç kuşkusuz 18 yıl önce kilisede karısıyla evlenirken tam olarak bu yeminini etti. Sanırım o sırada bu yemini aslında ciddiye almadığını ve bozabileceğini düşündüğünü iddia etmeye kalkışmayacaksın. Avril omuz silkti. Rodney ekledi. Demek Rupert Cargill'in yasalar önünde zorlayıcılığı olmasa da özgür iradesiyle karısıyla böyle bir sözleşme yaptığını kabul ediyorsun. O sırada bilinçli olarak yoksullukta, zenginlikte, hastalıkta, sağlıkta, eşine bağlı kalacağına ve bunun evliliğini bitirmek için bir neden olmayacağına söz verdiğini. Errol'ün yüzü bembeyaz oldu. Mırıldandı. Bütün bunları söyleyerek nereye varmak istediğini anlayamıyorum. Senin de evlilik kurumunun duygusal yakınlaşmanın çok ötesinde, aslında sıradan bir sözleşme olduğunu anlamanı ve kabul etmeni istiyorum. Evet, bunu kabul ediyorsun değil mi? Evet, ediyorum. Ya Rupert Cargill'in şimdi bu sözleşmeyi senin de bir anlamda bu suça iştirak etmen ya da göz yummanla bozmak istediğini? Evet. Karşı tarafın bu sözleşmeden doğan haklarını ve ayrıcalıklarını hiç dikkate almadan. Bu karısı için o kadar da sorun olmayacaktır. Her şey yoluna girecek. Zaten bir eksiği de yok. Üstelik Rupert'e çok bağlı da değil. Tek düşündüğü kendi sağlığı ve... Rodney hışımla kızının sözünü kesti. Senden duygusallık beklemiyorum, Avril. İstediğim gerçekleri kabullenmen. Duygusal davranmıyorum. Davranıyorsun. Bayan Cargill'in düşünceleri ve duyguları konusunda hiçbir fikrin yok. Onları işine gelecek şekilde yorumluyorsun. Senden tek istediğim onun da hakları olduğunu kabul etmen. Avril hırsla başını geriye attı. İyi öyleyse. O kadar önemliyse onun da hakları var. Öyleyse tam olarak ne yaptığının bilincindesin. Sözlerin bitti mi baba? Hayır, söylemek istediğim bir şey daha var. Sanırım Cargill'in çok başarılı bir doktor olduğunun, mesleki çalışmalarının çok değerli ve önemli olduğunun bilincindesin. Sanırım tüberküloz tedavisine geliştirdiği yöntemle ve elde ettiği başarılarla tıp dünyasında önemli bir yeri olduğunun ve maalesef bir erkeğin bu tür özel ilişkilerinin kariyerini çok olumsuz etkileyebileceğinin de farkındasın. Bu da Cargill'in mesleğinin, insanlığa hizmetinin, insanlara sağladığı yararların, yapmayı amaçladığınız bu davranışta yok olmasa da ciddi şekilde yer alacağı, tehlikeye gireceği anlamına geliyor. Yani insanlığa yararlı olmayı sürdürebilmesi için beni Rupert'ten vazgeçmeye ikna etmeye mi çalışıyorsun? Sesi hafifçe titriyor, belli belirsiz bir ikilem seziliyordu. Rodney, hayır dedi. Benim asıl düşündüğüm o zavallının durumu. Rodney'in sesi birden aşırı derecede duygusal bir ton almıştı. İnan bana Avril, istediği, kendini mutlu hissettiği, başarılı olabileceği işi yapamayan erkek yarım erkek sayılır. Bundan adım gibi eminim. Eğer Rupert Cargill'i işinden uzaklaştırır, onun bu konuda çalışmasının ve kendini geliştirmesinin olanaksız bir hale gelmesine neden olursan, gün gelir, yanındaki adamın, sevdiğin adamın çok mutsuz, kendisiyle bile barışık olmayan, yorgun, cesareti kırılmış, zamanından önce yaşlanmış, yaşamı yarım kalmış bir adam olduğunu görürsün. Ve eğer senin aşkının, bir kadının sevgisinin bütün bunlara değeceğini düşünüyorsan, izninle sana tek bir şey söyleyebilirim. O da küçük budala bir duygusaldan başka bir şey olmadığın. Sustu, arkasına yaslandı. Elini saçlarının arasında gezdirmeye başladı. Avril, bütün bunları ileri sürüyorsun da nereden bilebilirsin ki? Sustu ve yeniden başladı. Nereden bilebilirsin ki? Bu söylediklerimin doğru olduğunu mu? Sana tek söyleyebileceğim, tüm bu söylediklerimin doğru olduğu ve bütün bunları benim kendi deneyimlerim sonucunda öğrendiğim. Avril, şu anda seninle yalnızca bir baba olarak değil, aynı zamanda bir erkek olarak konuşuyorum. Evet, dedi Avril. Görüyorum. Rodney çok yorgun ve boğuk bir sesle ekledi. Avril, bundan sonrası sana kalmış. Söylediklerimi iyice düşün. İster kabul et, ister etme. Ama ben senin cesaretine ve öngörüne güveniyorum. Avril ağır ağır kapıya doğru ilerledi. Eli kapının mandalında bir süre durdu ve dönüp arkasına baktı. Konuşurken sesinde beliren acı ve kin John'u dehşete düşürdü. Baba, sakın bunun için sana minnettar olacağım gelmesin aklına. Korkarım artık senden nefret ediyorum. Dışarı çıktı ve kapıyı arkasından kapadı. John peşinden koşmak istediyse de Rodney onu engelledi. Onu rahat bırak. Tanrı aşkına bir defa da rahat bırak. Hala anlamadın mı? Biz kazandık. Ayrım sonu. Sayfa 142.